Ayrım 16, sayfa 156. Ama 540. gece olunca demiş ki, o zaman 1000 atlı bineklerinden inip palalarını çekerek Şehzade Salih'in ardında tek bir kitle oluşturup taht salonuna atılmışlar. Şah Semender'e gelince düşman askerlerinin bir şelale uğultusuyla salona girip gecenin karanlığı gibi yayıldıklarını görünce direngenliğini hiç bozmamış ve muhafızlarına "Bu pis tekeye ve ardındaki süreye saldırın. Kılıçlarınız başlarına, tükürüklerinin dillerine yakınlığından daha yakın olun." diye haykırmış. Ve hemen muhafızlar "Semender uğruna!" diye haykırmışlar. Salih'in savaşçıları da "Salih uğruna!" diye haykırmışlar. Ve iki taraf fırtınalı bir deniz gibi birbirine katılmış ve çarpışmışlar. Salih'in savaşçılarının yüreği kayalardan daha sertmiş ve savrulan kılıçları bahtın hükmünü yerine getiriyormuş. Ve kaya gibi sert yürekli kılıç ve mızrak ustası yiğit Salih boyunları vuruyor, göğüsleri deliyor ve dağları devirecek bir şiddetle bir yerden öbür yere sıçrıyormuş. Oo, bu ne müthiş bir kargaşa, ne korkunç bir kıyımmış. Ve siyah kargıların ucunun değdiği boğazlarda ne çok haykırışlar boğulmuş. Ne çok kadın dul ve ne çok çocuk yetim kalmış. Ve boğuşma şiddetle sürmüş. Darbeler çınlayıp durmuş. Açılan yaralarla bedenler inildemiş. Ve denizin dibindeki topraklar düşen gövdelerin ağırlığıyla titremiş. Ama bahtın hükmü karşısında kılıçlar ve bütün bir ordu ne yapabilir? Ve ne zamandan beri yaradılanlar saptanmış ölümcül saatleri geciktirebilmekte ya da öne alabilmektedir. Böylece bir saat kadar süren çarpışma sonunda Semender'in muhafızlarının yürekleri kırılgan testilere benzer hale gelmekte gecikmemiş. Ve sonuncusuna kadar hepsi şahlarının tahtı yöresindeki toprağa cansız serilmişler. Semender de bunu görünce öylesine bir öfkeye kapılmış ki dizlerine kadar sarkan olağan dışı taşakları göbek deliğine kadar geri çekilmiş ve ağzı köpürerek Salih'in üzerine saldırmış. O da kendisini mızrağının ucuyla karşılayarak "Al sana ey hain ve kaba yaratık, yok olma denizinin en dibine ulaşarak kahrol!" diye haykırmış ve çınlayan bir darbeyle onu yere yıkmış ve oraya mıhlamış. Savaşçıları hemen yetişip onu yakalayarak ellerini ardına bağlamışlar. Ve işte her şey böyle olup bitmiş. Cevahir Sultan ve Gülen Ay'a gelince onların durumu da şöyle olmuş. Sarayda girişilen savaşımın ilk gürültülerini duyan Cevahir Sultan aklını kaçırır gibi olmuş. Hizmetçilerinden Mersin adlı biriyle saraydan kaçmış. Ve deniz bölgelerini aşarak su yüzüne çıkmış. Tenha bir adaya ulaşıncaya kadar kaçışını sürdürmüş ve orada sık yapraklı bir ağacın üzerine çıkarak saklanmış. Hizmetçisi Mersin'de onun gibi aynı şekilde tırmandığı bir başka ağaçta saklanmış. Oysa baht aynı şeylerin yaşlı çekirge sultanın sarayında da geçmesini takdir etmiş. Gerçekten Salih'e Semender'in sarayına kadar armağan heybelerini taşıyarak eşlik eden iki köle savaşın başlamasıyla kendilerini kurtarmak için kaçıp hanımları Çekirge Sultan'a tehlike haberini bildirmeye koşmuşlar. Ve genç şah Gülenay gelir gelmez köleleri sorguya çekerek pek güvenilmez olsa da bu haberlerden çok telaşa kapılmış ve ta içinden dayısının atıldığı büyük tehlikenin ve denizaltı ülkesinin uğradığı felaketin ilk nedeninin kendisi olduğunu düşünmüş. Ve de büyük annesi Çekirge Sultan'ın önünde büyük bir utanca kapıldığından kendi yüzünden dayısı Salih'in uğradığı beladan sonra onun önüne çıkmak yürekliliğini kendinde bulamamış. Ve büyük annesinin kölelerinin getirdiği haberle meşgul olmasından yararlanarak denizin dibinden fırlayıp Beyaz Kent'te bulunan annesi Gülnar'ın yanına ulaşmak üzere suyun yüzeyine çıkmış. Fakat izlenecek yolu bilemediğinden yolu şaşırmış ve Cevahir Sultan'ın sığınarak kendini kurtardığı aynı tenha adaya çıkmış. Toprağa ayak basar basmaz yaptığı yorucu koşuşmadan dolayı kendini yorulmuş bularak Cevahir Sultan'ın üzerinde saklandığı ağacın altına gelerek uzanıp yatmış. Her insanın kaderinin rüzgar gibi hızlı koşsa da onu gittiği her yerde izlediğini ve izlenen için hiçbir dinlenme olanağı bulunmadığını bilmiyormuş ve sonsuzluğun dibinde ona ayrılan gizemli nasip hakkında hiçbir fikri yokmuş. Bir kez ağacın dibine uzanınca uyumak için başını koluna yaslamış ve birdenbire gözlerini ağacın tepesine dikince sultanın bakışlarıyla ve yüzüyle karşılaşmış. Ve ilkin ağacın dalları arasından mehtabı gördüğünü sanmış. Akşamları ışıklandırmak ve geceleri aydınlatmak için mehtabı yaratan Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırmış. Sonra daha dikkatli bakarak bunun insani bir güzellik ve ay kadar güzel bir genç kızın yüzü olduğunu fark etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 541. gece olunca demiş ki, bunun insani bir güzellik ve ay kadar güzel bir genç kızın yüzü olduğunu fark etmiş. Ve vallahi hemen çıkıp onu yakalayacak ve adını soracağım. Çünkü bu kızın çehresi dayım Salih'in bana tanımladığı Cevahir Sultan'ın o harika çehresine garip şekilde benziyor. Bunun aynı kimse olmadığını kim bilebilir? Kim bilir? Belki de savaş başlar başlamaz babasının sarayından kaçmak zorunda kalmıştır diye düşünmüş. Ve son kertede heyecanlanarak ayağa sıçramış ve ağacın altında ayakta durarak ve başını genç kıza doğru kaldırarak ona, "Ey tüm arzuların yüce amacı, sen kimsin ve hangi nedenle bu adada bu ağacın üzerinde bulunuyorsun?" demiş. Bunun üzerine sultan güzel delikanlıya doğru biraz eğilerek ona gülmüş ve su gibi şakıyan bir sesle, "Ey güzel delikanlı, ey yakışıklı genç, ben Denizler Ülkesi Şahı Semender'in kızı Cevahir Sultan'ım. Ülkemden, baba evimden, babamdan ve ailemden, yenilenlerin kederli bahtından nasibimi almamak için kaçtığımdan burada bulunuyorum. Çünkü Şehzade Salih şu anda bütün muhafızlarını kıyıma uğrattıktan sonra babamı esir almış. Sarayın her yanında beni arıyor olmalıdır. Yazık, ne yazık. Ey yakınlarımdan uzakta katlandığım katı sürgün. Ey şah babamın kötü bahtı. Yazık, ne yazık." demiş. Ve güzel gözlerinden dökülen iri gözyaşları gülen ayın yüzüne düşmüş. O da ellerini gökyüzüne heyecanla kaldırarak sonunda, "Ey Cevahir Sultan, canımın içi, ey uykusuz gecelerimin rüyası, lütfen aşağı in şu ağaçtan. Çünkü ben senin gibi bu denizlerin yerlisi Gülnar'ın oğlu Şah Gülenay'ım. Oh, in aşağı, çünkü ben gözlerinle vurulmuşum, güzelliğinin tutkulu esiri olmuşum." diye haykırmış. Ve genç kız hayran kalarak, "Ya Allah! Efendim, demek Salih'in yeğeni Gülnar Sultan'ın oğlu yakışıklı Gülenay sensin ha?" diye haykırmış. O da, "Benim ya, sana yalvarıyorum in aşağı." demiş. Kız da, "O, babam kızını senin gibi bir kocadan yoksun kılmak isteyecek kadar bilgelikten uzak davranmış. Daha iyisini dileyebilir miydi sanki? Daha güzel ve daha büyüleyici bir şehzade yeryüzünde veya deniz dibinde nerede bulunabilir? Oh sevgilim, babamı düşüncesizce seni reddetmiş olmasından dolayı artık kınama. Çünkü ben seni seviyorum. Eğer sen beni bir karış seviyorsan, ben seni bir kol uzunluğunca seviyorum. Seni gördüğüm andan beri benim için duyduğum aşk çılgın yüreğime aktı ve güzelliğinin kurbanı oldum." demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra ağaçtan kayarak Gülenay'ın kollarına düşmüş. O da sevincin doruğunda onu bağrına basmış. Kız da onun öpmelerini öpmelerle, okşayışlarını okşayışlarla karşılayarak onunla oynaşmış. Ve Gülenay bu zevkli dokunuşlarla ruhunda tüm kuşların öttüğünü duymuş. Ve "Ey yüreğimin sultanı, ey bunca arzulanan Cevahir Sultan, sen kesinlikle uğrunda ülkemi, annemi, atalarımın sarayını terk ettiğim kişisin. dayım Salih senin güzelliğinin ayrıntılarının dörtte birini bile bana anlatamamış. Geriye kalan üç çeyrek benim meçhulümdü. O benim önümde güzelliğinin bir kratını tarttı. Oysa tepeden tırnağa altın varlığın 24 kratmış diye haykırmış. Ve bu sözleri söyledikten sonra onun her yanını öpücüklerle kaplamayı ve binbir tarzda okşamayı sürdürmüş. Sonra kalçalarının kutsamasından nasibini almak üzere tutuşarak cüretkar eli kızın işlemeli uçkuruna uzanmış. Genç kız da bu girişiminde ona yardımcı olmak ister gibi ayağa kalkarak birkaç adım uzaklaşmış. Ve birdenbire sağ elini ileri doğru uzatarak yüzüne tükürmüş. Ve ey yeryüzü yaratığı, insan kılığından çıkarak gagası ve ayakları kızıl bir akkuş ol diye haykırmış. O anda gülen ay şaşkınlığın doruğunda kanatları ağır, uçması imkansız, gagası ve ayakları kızıl, ak tüylü bir kuşa dönüştüğünü görmüş ve gözlerinde yaşlarla genç kızı izlemeye koyulmuş. Bunun üzerine Cevahir Sultan hizmetçisi Mersin'e seslenip ona babamın en büyük düşmanı bulunan ve onunla boğuşan aracı Şehzade Salih'in yeğeni olan şu kuşu al ve onu buradan pek uzakta olmayan kuru adaya götür. Orada susuzluktan ve açlıktan ölsün demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 542. gece olunca demiş ki, şu kuşu al ve onu buradan pek uzakta olmayan kuru adaya götür. Orada açlıktan ve susuzluktan ölsün demiş. Hepsi o kadar. Çünkü Cevahir Sultan Gülen Ay'a uygunsuz bir durum yaratmadan yaklaşabilmek, bu yoldan tam bir gıda yoksunluğuyla onu öldürmek üzere kuş kulağına sokabilmek için o denli cana yakınlık göstermiş bulunuyor ve böylece babasının ve babasının muhafızlarının öcünü almak istiyormuş. Onun durumu da işte böyleymiş. Akkuş'a gelince, hizmetçisi Mersin, hanımı Cevahir'e itaat etmiş olmak için umutsuzca kanat çırpışlarına ve kaba sesle kopardığı haykırışlara karşın onu tutmuşsa da yüreği, kendisini acımasız bir ölümün beklediği kuru adaya götürmeye el vermediğinden ona acımış ve duyarlı ruhunun isteğine uyarak kendi kendine onu bunca kıyıcı şekilde ölmeyeceği ve bahtını bekleyeceği başka bir yere taşımam daha doğru olur. Çünkü bakarsın hanımım bir süre sonra ilk davranışından pişmanlık duyar ve bir kez öfkesi geçtikten sonra buyruğunu hemen yerine getirdiğim için beni suçlar demiş. Ve bu düşünceyle esir kuşu her tür meyve ağaçlarıyla dolu saydam bir ırmağın suladığı yeşil bir adaya taşımış ve onu orada bırakarak hanımının yanına dönmüş. Şimdilik kuşu yeşil adada, Cevahir Sultan'ı da ilk indiği adada bırakalım ve Semender'i yenen Şehzade Salih'in ne olduğuna bakalım. Bir kez Şah Semender'i zincire vurunca onu sarayın bir bölmesine kapatmış ve kendini onun yerine şah ilan etmiş. Sonra da çabucak her yanda Cevahir Sultan'ı aramış. Ama tabii ki bulamamış. Ve bütün araştırmalarının boşuna olduğunu görünce eski yurtluğuna dönerek başından geçenleri annesi Çekirge Sultan'a anlatmış. Sonra da anneciğim yeğenim Gülen Ay nerede diye sormuş. Kadın bilmiyorum. Herhalde teyzeleriyle geziyor olmalı. Şimdi hemen onu aratırım diye yanıt vermiş. Ve o tam bu sözleri söylediği sırada yeğenleri içeri girmiş. Ve Gülen Ay onlarla birlikte değilmiş. Her yana onu aramak için adamlar gönderilmiş ama doğallıkla onu hiçbir yerde bulamamışlar. O zaman Salih'in, büyük annenin ve yeğenlerin duyduğu acı sonsuz olmuş. Ve pek çok ağlayıp inlemişler. Sonra Salih göğsü daralmış olarak Gülen Ay'ın annesi, kız kardeşi denizden giden Gülnar Sultan'a haber yollamak zorunda kalmış. Gülnar da neredeyse çıldıracak hale gelerek hemen denize dalmış. Annesi Çekirge Sultan'ın sarayına koşmuş. Ve kucaklaşmalardan ve ilk gözyaşlarından sonra "Oğlum Şah Gülen Ay nerede?" diye sormuş. Yaşlı annesi uzun uzadıya bir girizgah yaptıktan ve gözyaşlarıyla dolu susmalardan sonra yöresinde oturan yeğenlerinin hıçkırıkları ortasında kızına başından sonuna kadar tüm öyküyü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Sonra da ve Şah Semender'in yerine kendisini hükümdar ilan eden kardeşin Salih her yerde araştırmalar yaptırmış. Ama Gülen Ay'ı da Semender Şah'ın kızı Cevahir Sultan'ı da henüz bulabilmiş değil diye eklemiş. Gülnar bu sözleri duyunca dünya gözünün önünde kararmış, yüreğine keder girmiş ve her yanı umutsuz hıçkırıklarla sarsılmış. Ve uzun bir süre denizaltı sarayında kadınların matem haykırışlarından ve acı hıçkırıklarından başka ses duyulmamış. Ama bu denli garip ve üzücü olan bir durumun hemen bir çaresini bulmak gerekiyormuş. Bu nedenle ilkin gözyaşlarını kurutan büyük anne olmuş ve "Kızım, bu serüvene ruhun ölçü ötesinde kederlenmesin. Çünkü oğlun Gülen Ay'ı yeniden bulmak için kardeşinin araştırmaları bırakmasının anlamı yok. Sana gelince, oğlunu gerçekten seviyorsan ve onun yararlarını gözetiyorsan, işleri yönetmek ve oğlunun gitmesini iyice gizlemek için ülkene dönsen iyi edersin," demiş. Gülnar da, "Hakkın var anne, geri döneceğim. Ama senden lütfedip oğlumu aklından hiç çıkarmamanı ve kimsenin araştırmayı kesmemesini rica edeceğim. Çünkü onun başına herhangi bir felaket gelirse, hayata ancak onun aracılığıyla baktım ve onu görmedikçe yaşamdan hiçbir zevk almadığım için hiç kuşkusuz ölürüm," diye yanıt vermiş. Çekirge Sultan da, "Kuşkusuz kızım, tüm sevecen yüreğimle, bu konuda hiçbir endişen olmasın ve yüreğin bütünüyle sakinleşsin," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Gülnar, annesinden, kardeşinden ve yeğenlerinden izin almış ve yüreği kaygı dolu, ruhu üzüntü içinde ülkesine ve kentine geri dönmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 543. gece olunca demiş ki, "Ülkesine ve kentine geri dönmüş. Şimdi de duyarlı genç Mersin'in Cevahir Sultan tarafından gagası ve ayakları kızıl, ak tüylü bir kuşa dönüştürdüğü Gülen Ay'ı bıraktığı Yeşil Ada'ya dönelim. Kuş halindeki Gülen Ay, kendini kurtarıcı Mersin tarafından öylece bırakılmış bulunca, felaketli bahtını ve kuşa dönüştürüldüğünü görmenin verdiği şaşkınlıkla alabildiğine ağlamaya başlamış. Uçmak için kanatlarını zorlamışsa da havada tutunamamış. Çünkü kanatları çok ağır ve iriymiş. O zaman zaten ne yana gideceğimi bilemedikçe ve kuş görünüşümle içimden şah olduğumu bilmeme karşın kimse beni tanıyamayacağına göre bu adadan ayrılmam neye yarar?" diye düşünerek kendini bahtına terk etmiş. Ve oldukça kederli adada yaşamını sürdürmüş. Ve akşamları da uyumak için bir ağaç üzerinde tünemeyi adet edinmiş. Günün birinde kederinden başı önüne eğik, pençelerine basarak dolaşırken adaya avlanmak için gelmiş ve ağını gererek beklemekte olan bir kuşbazın dikkatini çekmiş. Kuşbaz, kızıl gagası ve ayakları ak tüyleriyle zıt bir güzellik oluşturan bu eşi görülmedik iri kuşun şahane görünüşünden etkilenerek, türü kendisine tam anlamıyla yabancı olan bu kuşa sahip olmak fikriyle keyiflenmiş. Ve titiz bir dikkatle ve telaş etmeyen bir ustalıkla ona arkasından yaklaşmış. Ve sessiz bir atılımla onu ağına sokup yakalamış. Ve ayaklarından tutarak omzuna vurduğu bu güzel avla zenginleşmiş olarak gelmiş bulunduğu kente geri dönmüş. Ve kuşbaz kente ulaşınca kendi kendine, "Vallahi tüm yaşamımda ister karadaki ister denizdeki avlanmalarımda böylesi bir kuş görmedim. Dolayısıyla fiyatını ve değerini bilmeyenlere ve oturup ailesiyle onu afiyetle yiyecek olanlara bunu düşük fiyatla satmaktan kaçınmalı. Aksine gidip onun güzelliğine hayran kalacak olan kentin hükümdarına armağan olarak vermeliyim. O da beni gereğince ödüllendirir," demiş ve saraya gitmiş. Kuşu görür görmez son derece etkilenen ve özellikle gagasının ve ayaklarının rengine hayran olan hükümdara sunmuş. Şah kuşu alıp kuşçuya 10 altın dinar vermiş. O da önünde yeri öpüp oradan ayrılmış. Bunun üzerine şah altın işlemeli büyük bir kafes yaptırmış ve güzel kuşu bunun içine kapamış. Önüne de darı ve buğday taneleri koymuş. Ama kuş asla gagasını bunlara değdirmemiş. Şaşıran şah da kendi kendine bunları yemiyor, ona başka şey getireyim demiş. Ve onu kafesten çıkarıp önüne pilicin beyaz yanlarını, et dilimleri ve meyveler koymuş. Ve kuş hemen bunları büyük bir zevkle yemeye koyulmuş. Şah da bunu görerek sevinçten hoplamış ve kölelerinden birine "Koş çabuk, zamanın mucizeleri içinde görülmedik bir mucize örneği olan harika bir kuş satın aldığımı Hanım Sultan'a haber ver. Gelip benimle birlikte onu hayranlıkla seyretsin ve kuşların genellikle beslenmediği gıdalarla nasıl beslendiğini görsün" demiş. Köle de çabucak gidip Hanım Sultan'ı çağırmış. O da gelmekte gecikmemiş. Ama kuşu görür görmez telaşla başını örtmüş ve canı sıkılarak kapıya doğru yönelip oradan çıkmak istemiş. Şah ardından koşup peçesinden tutarak onu, "Burada kocan olan benden, hadım ağalarından ve hizmetçilerden başkası bulunmadığı halde neden yüzünü örttün?" diye sormuş. O da, "Ey şah, bil ki bu kuş kuş değildir, senin gibi bir erkektir. Ve de Şehriman ile deniz kızı Gülnar'ın oğlu Şah Gülenay'dan başkası değildir. Ve deniz hükümdarı Semender'in kızı Cevahir Sultan tarafından babasını yenen Gülenay'ın dayısı Salih'ten öç almak için biçimi böylece değiştirilmiştir" diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince şah şaşırmanın sınırında şaşırmış ve "Allah bu Cevahir Sultan'ın belasını versin ve elini kessin. Allah rızası için ey amcamın kızı, bu olayın ayrıntılarını anlat bana" diye haykırmış. Zamanın en tanınmış sihirbazı olan Hanım Sultan da hiçbir ayrıntıyı atlamadan ona tüm öyküyü anlatmış. Şah da son kertede hayranlıkla kuşa doğru dönüp ona "Bütün bunlar doğru mu?" diye sormuş. Kuş da "Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek susmuş."